Evet, canlı yayınımıza devam ediyoruz sayın seyircilerimiz. Akın Hocam, Onur Hocam ve Serdar Hocam'la birlikte.
İnşallah.
İnşallah Onur Hocam karidesle ilgili bir iman, evet, hakikatiyle başlayacak inşallah.
Canlılar dünyasında inşallah proteinleri anlattık birkaç program önce. Yani mikro düzeyden hücre düzeyine, oradan şimdi canlının kendisindeki yüksek teknolojiyi göstereceğim inşallah. Burada hiç dünyada olmayan bir silahı bir canlı kullanıyor. Sesi sıkıştırarak, bunu videoda da göstereyim, daha güzel olur. Şimdi burada bir av görüyoruz. Bu biraz sonra avlanacak olan av. Bunu avlayacak olan canlı nasıl avlıyor biliyor musunuz? Sol koluna bakarsanız, yani bir koluna bakarsanız o daha gelişmiş bir kolu var. Bir sonunda dur bakayım, bir daha geri gelelim. Şimdi yengecin, bunu avlayacak olan yengecin bir kolu diğerinden daha büyük. Çünkü onda çok ileri teknoloji bir silah var. Bu silahın ne olduğunu şimdi kendimiz izleyerek görelim. Dikkat ederseniz birisi daha büyük.
Şimdi daha avı, büyük olan kolda mı?
Evet. Şimdi silahı kurdu ve ateşledi. Bir daha kurdu ve bir daha ateşledi. Şimdi bunu ağır çekimde yeniden izlediğimizde silahın nasıl bir silah olduğu ve nasıl çalıştığını ağır çekimde gösteriyor. Bakın, sesi sıkıştırıyor. Açığa bıraktığı anda oluşan şu köpükte 18.000 Fahrenheit ısı oluşuyor. Bu da güneşin yüzeyindeki ısıya tekabül ediyor.
Maşallah.
Yani daha biz böyle bir silah yapmayı insanlar, yani böyle bir şey olabilir mi diye hayal bile edememiştir. Ama Allah'ın yüce hikmeti denizlerin altında, bile denizin altında, suyun altında yengeçte böyle bir şey var. Bu nasıl oluşuyor? DNA'da böyle bir bilgi var. O bilgi dışa böyle yansıyor. DNA'da o bilginin varlığının kökeni nasıl açıklayacağız? Şüphesiz ki Allah yaratmıştır.
İnşallah.
Çünkü küçük bir tesadüflerle, yavaş yavaş bir gelişmeyle değil, burada yüzlerce gen ve binlerce proteinin rol oynadığı mükemmel, hiç aksamayan bir sistem görüyoruz. Ufak bir hatada bu sistem olmaz. Kaldı ki bunu hadi taklit edelim diye dünyada bilim adamlarına şu an konuşsak, yap desek yapılamıyor. Keza güneşin yüzeyindeki ısıya ulaşan bir sistem bu. Harikulade bir sistem maşallah. Denizin altında bir canlı da maşallah.
Helal. Burada birçok şeyi bilmesi gerekiyor normalde bu canlının. Yani öyle bir sistemle işte sesi sıkıştırıyor dedin galiba, değil mi Onur Hocam? Evet. Yani o bilgiye ait olması gerekiyor, o ısının çıkabileceğini biliyor olması gerekiyor. O sistemin tüm parçalarının eksiksiz ve kusursuz bir şekilde aynı anda olması gerekiyor. Ve bu hareketi istediği zaman yapabiliyor mesela, onların sinirleriyle beynine bağlı olması gerekiyor. Ve bu kademe kademe oluşacak bir durum değil. Yani bir anda eksiksiz bir şekilde olması gerekiyor. Çünkü yavaş yavaş gelişmeler onu planlayamaz. Yani ileride böyle bir şey olacak. Biz de parçalarımız yerimizde duralım. Yani 1 milyon sene sonra yeni parça gelecek. Biz onu bekleyelim gibi bir konu yok.
Evet. Ya bir arada bir de çok üstün bir teknolojinin var olması lazım. O bilginin kaynağı çok önemli. Yani oradan DNA'ya varıyorsun. DNA'daki bu bilginin kaynağı nedir? Hı. Allah.
İnşallah.
Başka bir
kaynağı. Evrimcilerin aklına göre bakarsak, bu canlı insanların yapamadığı bir şeyi aklediyor.
Evet.
Yani değil mi? Profesörlerin, uzmanların. O kadar mesela silah teknolojisi var, savunma sanayi var. Milyar dolarlar harcanıyor her yıl. Ama şu denizlerde mi görmek, belki işte bu sebep vesileyle nasip oldu. Hiç görmeyeceğimiz bir canlı olağanüstü bir teknoloji, silah teknolojisine sahip, olağanüstü.
Evet.
Evrimcilerin aklına bakarsak bu canlı insanlardan daha akıllı diyorlar. Böyle bir şey kabul etmek mümkün mü ya? Yani ne kadar, değil mi, anormal bir iddia. Şimdi sen avlanma deyince aklıma geldi benim de. Hemoglobin molekülü, işte biliyorsunuz bu kanda işte oksijen taşıma özelliğine sahip bir molekül. Bir protein, bir yapı. O da çok profesyonel bir avcı gibi ve son derece gelişmiş bir avlanma teknolojisiyle çalışıyor. Bilim adamları bunu son işte 100 yılda fark ettiler, keşfettiler. Hücreyi araştırırken buldular. Şimdi o kadar olağanüstü bir özelliği var ki, yani oksijeni taşıması özelliği zaten uzun zamandır bilinen bir özelliğiydi. Şimdi kan biliyorsunuz son derece önemlidir proteinler için. Şu yüzden önemlidir. Her protein vücudun her yerine damarlar vasıtasıyla ve kılcal damarlar vasıtasıyla kanın içinde ulaşabilir ilgili yere, gideceği yere. Bu çok önemlidir. Kan çok önemlidir. Kanın içindeki al yuvarlar da hücreleri hemoglobin molekülünü taşımakla görevlidir. Niye görevlidir? Çünkü 100 trilyon hücremizin oksijene ihtiyacı vardır. Ve her gün 600 litre oksijen taşır hemoglobin molekülleri. O 100 trilyon hücreye 600 litre. Ve bunu yaparken çok olağanüstü bir avlanma teknolojisi kullanır. Nasıl yapar bunu? Önce hemoglobin bir kere çok büyük bir yapısı vardır hücreye göre. Yani eğer al yuvarın içine girmesi gerekirse neredeyse %90'ını kaplar al yuvar hücresinin içini. Evet. Al yuvar hücresi ve hemoglobin birbirlerini hiçbir zaman hiçbir yerde görme fırsatı bulamamışlardır. Yani kim büyüktür, kim küçüktür bilinmez. Al yuvar ne işe yaradığını bilmez. Hemoglobinin ne işe yaradığını bilmez. Hemoglobin hakeza niçin al yuvarın içine girmesi gerektiğini bilmesi mümkün değildir. Böyle bir eğitim almamıştır. Büyük bir molekül olmasına rağmen mutlaka al yuvarın içine girme refleksi gösterir. Bu yetmez. Al yuvar hücresi kana karışmadan önce öyle olağanüstü bir şey yapıyor ki bilim adamları hayrete düşüyor. Hücre içinde, biz burada her gün anlatıyoruz ya, çekirdeği, mitokondrisi, ribozomu ve birçok organelini dışarı atıyor. Hücre dışarı atıyor bunları. Yani bir intihar girişimi gibi bir olay sergiliyor al yuvarlar. Niye yapıyor bunu biliyor musunuz? İçinde yer açıyor. Çünkü birazdan, ben birkaç saniye sonra belki, hemoglobin molekülü o hücrenin içine girecek de ondan. Şimdi içine giriyor hücrenin hemoglobin. Şimdi bir bakıyoruz, alıyor hücresi artık protein üretemeyen bir yapı haline geliyor. Fakat bunun o andan sonra hiçbir önemi yok. Çünkü al yuvarın artık bundan sonraki görevi sadece ve sadece o hemoglobin molekülünü ilgili yere taşımak kan vasıtasıyla. Yani artık protein üretmesine gerek yok. Başka bir görevi var. Ve bunun için içindeki bütün organelleri dışa atıyor. Büyük kısmını. Sonra biraz daha inceliyor. Yani bu bir kere zaten olağanüstü bir konu. Yani böyle evrimcilerin tesadüfüyle ya olmuştur işte gibi mantığıyla açıklanacak bir şey değil. Burada çok hakikaten bir ihtişam var. Ve çok üstün bir teknoloji var. Diğer taraftan hemoglobin molekülünü inceliyor bilim adamları, işte biyologlar. 4 farklı proteinden oluştuğunu görüyorlar. Şimdi hemoglobinin görevi ne? Oksijeni yakalamak ve hücrelere taşımak. Tamam ama evrimciler de çok iyi biliyor ki oksijenin olağanüstü bir özelliği var. Değdiği yeri yakar. İlgili yeri yakar yani. Harap eder. Fakat hemoglobin bununla ilgili olağanüstü bir tedbir alıyor. Sanki adeta biliyor gibi. Yani oksijeni daha önce görmüş, analiz etmiş, işte laboratuvarda incelemiş ve sonucunu almışcasına bir yapıya sahip. Nedir bu yapı? İşte hemoglobini oluşturan 4 proteinin bazı bölgelerinin demir atomlarından oluştuğunu görüyor bilim adamları. Ve bu demir atomlarından oluşan bölgesine heme grupları olarak ad veriyor bilim adamları. Heme gruplarının görevi hemoglobin üzerinde bulunan bölgede kandaki, bakın, o kadar fazla, yani milyonlarca molekülün içinden sadece ve sadece oksijen molekülünü tanıyıp, seçip, ayırıp almak oluyor. Yakalamak oluyor yani. Fakat hemoglobin bunu kendi yapmıyor. İşte az önce dedik ya, son derece profesyonel, son derece üstün bir teknoloji kullanan bir avcı gibi maşa kullanıyor. Maşayla alıyor oksijeni. Çünkü hemoglobin bunu biliyor. Eğer bu bana değerse beni harap eder, işlem yapamaz hale gelirim diyor. Ve işte o maşa gibi görev yapan heme gruplarını kullanıyor. Heme gruplarının her bir tanesi bir oksijen yakalayabiliyor. Ve birbirlerine de yardım ediyor bu gruplar. Ne yapıyorlar? Oksijenin yakaladığı an hemoglobin proteinde bir takım böyle reaksiyonlar, değişiklikler oluyor. Diğer heme grupları da daha kolay bir şekilde bu reaksiyonlardan sonra daha kolay ve daha kademeli olarak süratli bir şekilde diğer molekülleri yakalama kabiliyetini gösteriyorlar. Şimdi eğer bu hemoglobin proteinin böylesine olağanüstü bir özelliğe sahip olmamış olsaydı, yani ilk anda evrimcilerin iddia ettiği gibi tesadüfler işte kademeli, beklemeli, milyonlarca yıllı bir model olmuş olsaydı, biz daha böyle içimize nefes alır almaz ölürdük. Ya yaşayamazdık yani. Çünkü vücudumuza, yani hücrelerimize, bizim temel taşlarımız olan, yaşamımızı sürdüren, vesile olan hücrelerimize oksijen götüremezdi hemoglobin. Çünkü iptal oluyor. Değerdiğimiz oksijene yanacaktı. Ve eğer öyle olmuş olsaydı, bakın, hemoglobinin bu oksijeni maşa vasıtasıyla taşıma özelliği olmamış olsaydı, işte bilim adamları bir hastalık buluyorlar buna sebep olan. Methemoglobinemia diye bir hastalık. Nedir bu hastalık? Bakın, eğer evrimcilerin iddia ettiği gibi olsaydı, işte tesadüfler veya kademeli, hemoglobin bekleyecekti ki işte o demir atomlarının bulunduğu böyle heme grupları oluşsun. Oluşmadan önce ne olacaktı? Dünyada masmavi insanlar olurdu. Derisi masmavi insanlar olurdu. Hatta nefes darlığı, nefes zorluğu çeken insanlar olurdu her yerde. Çünkü bu hastalık ona sebep oluyor. Eğer oksijen temas ederse hemoglobine, deride bir mavi renk veya morarmaya yakın bir şey oluşuyor. Yapı oluşuyor derimizde, vücudumuzda. Mukozada da öyle bozulmalar oluyor ve nefes darlığı oluyor. Şimdi bütün bu anlattıklarımız sadece gözle bile görülmesi mümkün olmayan küçücük bir yapının daha da küçük olan bir bölgesindeki olağanüstü bir teknolojiden bahsediyoruz ve bilgiden bahsediyoruz. Eğer bu olay daha önceden tasarlanmış, planlanmış bir bilgi üzerine olmamış olsaydı, insanın yaşaması mümkün olmazdı. Hemoglobin bunu kendi aklıyla yapamayacağına göre, çünkü aklı yok. Hücre kendi içindeki bütün organelleri çıkarma bilgisine daha önceden sahip olamayacağına ve bunu asla ve asla tecrübe etmemiş olması olduğuna göre, demek ki bütün bunlar daha önceden bilinen, planlanmış bir aklın eseridir. Bu çok açıktır. Yani böyle olağanüstü mükemmel yapılar tesadüflerle meydana gelemez. Bunu bilim adamları da, mikrobiyologlar da görünce hayret etmişler ve bakın nasıl ifade etmişler. Onlardan biri mikrobiyolog Michael Denton, Nature's Destiny isimli kitabında bu hemoglobinlerin kusursuz tasarımlarını nasıl anlatıyor? Kısaca görelim. Diyor ki Michael Denton, yüksek metabolik seviyesi olan organizmalar için etkin bir oksijen taşıma sistemi gerekir. Bu nedenle hemoglobin gibi özelliklere sahip bir molekül organizma için son derece önemlidir. Hemoglobinin yerine başka alternatifler olabilir mi? Bilinen oksijen taşıyan sistemlerin hiçbiri hemoglobinin oksijen taşımadaki etkinliğine yaklaşamamışlardır bile. Ernst Baldwin de diyor ki, memelilerin hemoglobinleri bu açıdan en başarılı solunum proteinleridir yorumunu yapar. Deliller şunu göstermektedir: hemoglobin hava soluyan organizmalar için en ideal şekilde tasarlanmış proteinlerdir diyor Michael Denton. Bakın, bu hakikaten insan bedeni için en ideal tasarlanmış oksijen taşıma modelidir. Bunun dışında hiçbir modelde insanın vücuduna oksijen girmesi mümkün olmamaktadır. Ve son derece inanılması, yani neredeyse böyle imkansız olan bir büyüklükte, hemoglobin için söylüyorum, böylesine büyüklükte yani vücutta ve karanlık bir ortamda hemoglobin molekülünün böylesine akıllı bir tavır koyması, faaliyet göstermesi tesadüfle değil, ancak ve ancak yaratılışla, Yüce Rabbimizin ilmiyle, Yüce Rabbimizin emriyle açıklanabilir. Bunun başka bir açıklaması olması mümkün değildir. Dolayısıyla ne tesadüf ne kademeli işte efendim kazanılmış özellikler gibi açıklamalar bilimsel değildir. Yalandır, safsatadır. İşte bizim burada anlattığımız ve genelde tabii ki hocamızın eserlerinden aldığımız bilgiler bilimseldir, gerçeklerdir. İzleyicilerimiz, evrimcilerin bu yalanlarına inanmasınlar, kanmasınlar evet. İnşallah.
Hemoglobinle ilgili kısa bir hassasiyetini gösteren bir video göstereceğim. Hemoglobin o kadar mükemmel ve hassas bir yapısı var ki onun şifresinin yazılı olduğu DNA'da sadece bir harf değişirse bakın ne oluyor. Şimdi normalde DNA böyle A4 kağıdına DNA'daki bazları tek tek yazacak olursak 3.2 milyar harf 91 metre uzunluğunda bir A4 tepesi meydana getiriyor. Bunun içinde belli bir yerde de hemoglobinin şifresi var. Hemoglobin. O bahsettiğimiz, az önce anlattığım o son derece kompleks oksijen avcısının. Hı hı. Şimdi bu oksijen avcısı normal şeklindeyken oksijenini avlayabiliyor. Ama ufak bir tane nükleotitinde değişiklik olduğu zaman o üç boyutlu şekli değişiyor ve yuvarlak yapısını bozulup, yani o kan hücresinin içerisindeki yuvarlak yapısı bozulup işte böyle orak haline geliyor. Hı hı. Ve bu da işte normalde bu bir orak hücre anemisi olan bir hasta. Hı hı. Normalde günün belli vakitlerinde böyleyken haftanın yarısını hastanede bu şekilde geçiriyor. Yani mutasyon hiçbir zaman şakası yok. Çok ciddi böyle hastalıklara sebep olabiliyor.
Evet. Ayette Allah bildiriyor zaten. Şeytan Allah'a sınırım. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin buyuruyor. Mülk suresi 3. ayette. Yani böyle Onur hocamın da dediği gibi o 3.2 milyar harften sadece bir tanesindeki bir değişiklikle burada mesela bu bayan haftanın işte kaç gününü hastanede geçirmek evet. zorunda kalıyor. Yani biz o zaman hangi kademeli evrimden bahsedeceğiz burada? Tek bir harfi değiştirdiğimizde yani insan ne hale geliyor? O zaman yavaş yavaş gelişmelerden nasıl söz edebiliriz? Şimdi yine bir video gösterelim. Enteresan bir video var. Evet. Bir kurbağa ile ilgili.
Ne diyor?
Kas katı donacak, donacak mı diye soruyor. Evet diyor, kas katı donacak diyor.
Kurbağa içindeki suyu dışarı sarıyor. Bu şekilde iç organları bir su birikintisine sarılıyor. Daha sonra bu birikinti buza dönüşüyor. Bunu hala aşamıyorum diyor. Yani inanamıyorum böyle bir şey diyor. Gerçekten çok etkileyici bir durum.
Dondu şu an.
Tamamen kurbağa donmuş durumda. Hayati bir fonksiyonu yok. Kalp atışı da yok. Birkaç saat içi değil, günlerce diyor. Hatta haftalarca kurbağa bu şekilde donmuş bir şekilde kalıyor. Ama ölü değil aynı zamanda.
Ama ölüme en yakın olduğu
evet,
an diye açıklayabiliyor.
Diyor. Dışarıdan bir taş gibi gözüküyor diyor. Tamamen bütün kanı vücudun orta bölümünde toplamış ve dondurmuş. Bahar geldiğinde, günler biraz uzayınca, toprak da biraz ısındığında bir mucizeyle kurbağa çözülmeye başlıyor.
Maşallah.
Eti ilk başta kalbe atıyor. Bu çok ilginç çünkü normalde eğer sıcakla ilgili bir şey olsaydı dıştan şey yapmaya başlardı, çözülmeye başlardı ama tam tersi de içten çözülmeye başlıyor. 10 saatte kurbağa tekrar yaşamıyor.
10 saat sürüyor yani yavaş yavaş.
Yaşamında hiçbir değişiklik olmuyor. Normal kaldığı yerden devam ediyor hayatına. Nasıl olduğunu da bilmiyoruz diyor. Biz cevabını vereceğiz birazdan nasıl olduğunu. And think how elegant a business this is. Because although the sun is warming up the outside. Kurbanın yüzeyini ısıtıyor güneş ama kalbi ve beyni çözülüyor ilk başta. Diyor bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz diyor. His insides warm up before his outsides. But somehow it all happens in perfect synchrony. Her bahar gerçekleşiyor diyor bu olay. İnşallah şeytan Allah'a sınırım. İşte böyle şüphesiz Allah hakkın kendisidir ve şüphesiz ölüleri diriltir ve gerçekten her şeye güç yetirendir. Haç suresi 6. ayette. Şimdi bu kurbanın bu davranışını hangi evrim mekanizmasıyla açıklayabilir bu evrimci arkadaşlarımız onu sormak lazım.
Dawkins bu bombardıman böceği için kafaya bir şey takmış.
Evet, buna da öyle bir şey yapabilir
ama. Artık
ya hiçbir evrim mekanizmasıyla zaten hiçbir konu açıklanamıyor da yani burada zaten artık tamamı herhalde susup kalırlar. Yani bunun DNA'sını öyle bir şey mutasyon isabet edecek ki bu artık böyle kendini dondurma ve zamanı geldiğinde de mesela orada bilinç şuur sıfır. Artık yani zaten hayvanlarda öyle bir şey yok da hani o anda da zaten beyni donmuş çalışmıyor. Ve yaz geldiğini nasıl anlayacak bu canlı? Zaten yazla da alakası yok yani güneş doğmaya başlayınca biraz ısınmaya başlayınca ilk başta kalbiyle beyni çözülüyor. Yani orada da bir bilinç ve şuur olduğu belli. Yani DNA'sında o bilginin kayıt olduğu yani sana ısı geldiği zaman ilk başta derine değil. Çünkü deri çözüldüğü zaman bir işe yaramıyor. Oraya kan gitmesi lazım. İlk başta kalbin çözülmesi lazım ki ilk başta bir kan pompalanmaya başlasın. Sonra deriye yayılsın.
Evet.
Bunu hangi mutasyon yapıyor? Buna evrimciler cevap verecekler. Yani hangi mutasyonla böyle bir şey oluşabiliyor? Veyahut da bu canlı buna kendi karar verdi diyorsa biz niye bunu yapamıyoruz? Yani biz de yapalım. Öyle bir mekanizma geliştirelim.
Hayvanda mesela, karar mekanizması diye bir şey kalmıyor ki.
Kalmıyor zaten.
Tamamen yani dünyayla alakası kesiliyor hayvanın.
Evet.
Çünkü karar mekanizması yani dediğin gibi akıl, şuur, bilinç gerektirir. Hayvan tamamen bütün sistemi durduruyor. O sistemin tekrardan başlayabilmesi için ve bunu kurbağa yapıyorsa donmayan bir aklı olması lazım. Yani donmayan bir beyni olması lazım. Beyin de donuyor. Dolayısıyla akıl diye bir şey de kalmıyor. Yani bir kontrol mekanizması da kalmıyor.
İşte oradaki beyefendi şey diyor, biz nasıl olduğunu bilmiyoruz diyor. Halbuki çok kolay. Allah'ın yaratma sanatı.
İnşallah.
İnşallah Allah'ın bize gücünü, kudretini ve sanatını göstermesi. Dedik yani hangi mutasyonla oluyor diye. Mesela soralım Richard Dawkins'e. Hangi mutasyonla oluyor diye. Evet.
Dawkins düşünürken biz programa devam edelim.
Şu an cevap veriyor değil mi? Mimiklerle.
Şu an o da...
Etrafı seyrederek. Etrafta biri kağıt falan göstersin diye bekliyor olabilir mi?
Evet. O uzaylılar.
Cevabı arıyor
olabilir. O uzaylılara dan medet umuyor. Yani bu eski bir çekim. O dönemlerde ilk başta havaya bakıyormuş. Sonra herhalde uzaylıları gördükten sonra... Yani halüsinasyon olarak herhalde uzaylılar ilk hücreyi koymuştur diye şu anda değişik açıklamaları var tabii.
2000 şu anda bilinen 2000 kurbağa çeşidi var. Bir de soyu tükenmiş olanları var. Hepsinin apayrı kendine has Allah'ın yarattığı mükemmel sistemler mekanizmalar var.
Maşallah.
Yani mesela midesini yavrularını büyütmek için sindirim sistemini durdurup orayı yavrularını büyütme odası gibi bir hale getirip yavrularını orada büyütüyor. Belli birkaç hafta bir şey yemiyor, içmiyor. Sonra ağzından çıkartıyor onları. Sonra sindirim sistemi devam etmeye başlıyor. Mesela bunlardan bir tanesi.
Evet.
Bunun gibi her çeşit kurbağada çok mucizevi Allah'ın sanatının örnekleri var.
Maşallah. Maşallah. Bir örnek verelim. Mesela Amerikalı genetikçi Ranganathan. Bu DNA o kadar kompleks bir düzene sahiptir ki diyor. Yani onda böyle tesadüfen gelecek herhangi bir değişiklik. Yani bu mutasyon yalanı var ya. Yani zaten mutasyon zararlı bir şey yani. Zararlı bir şey nasıl faydalı bir şey oluştursun ki yani? Yani zararlı bir şeyin yararlı bir şey meydana getirdiğini iddiası zaten insan yani aklı almıyor da. Bunu da böyle şey gibi yıllardır tekrar ediyorlar. Yani nasıl bir artık şuur bulanıklığıdır anlamak mümkün değil. Bakın aklı başında genetikçi adamlar var, bilim adamları var. Çok sağlıklı açıklamalar yapıyorlar. Diyor ki mutasyon küçük, rastgele ve zararlıdır diyor. Bak yani bu kadar. Mütasyon küçük, evrimsiz rastgele ve tabii canım ve zararlıdır diyor.
Açıklamış.
Yani hani mesela bizim o kırmızı yanaklı mesela o da aslında diyebilir yani zararlıdır dese ben rezil olmayacak yani. Ama doğruyu söylemek ağrına gidiyor işte. Ağza alışmış, dili alışmış yalana. Ağrına gidiyor, söyleyemiyor. Bak Rangan Atan ne güzel söylemiş. Ve diyor ki mutasyonlar için çok ender olarak meydana gelirler diyor. E hani sizin nerede mutasyonlarınız evrimci beyler? Hani böyle sayısız mutasyon olmuş ya böyle peşi sıra. Ve hepsi de faydalı olmuş ya. Hani nerede? Bak bilim adamları diyor ki hem zararlıdır diyor hem de çok ender yani çok nadiren olur diyor yani mutasyonlar. Ve en iyi ihtimalle bak şimdi hani en iyi ihtimalle etkisizdirler diyor. Ne oldu? Hani mutasyon bir yere DNA'ya çarpınca iyi bir şey oluyordu. Veya işte hani bir şimşek arabaya çarpınca işte arabanın modeli daha bir üst modele geçiyordu. Ne oldu? Bak bilim adamları diyor ki en iyi ihtimalle etkisizdir diyor. Evet. Bu iç özellik mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Konu kapandı işte. Demek ki evrimin aleni bir yalanıymış mutasyon iddiası veya evet. Savı. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişiklik ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Ne demek bu? İşte o kurbağanın sahip olduğu üstün teknoloji gibi, hücrenin sahip olduğu üstün özellikler gibi. Artık yani teknolojinin son sınırı gibi bir şey bizim anlayacağımız şey. Yani olağanüstü bir yapıda eğer mutasyon olursa diyor bilim adamı, genetikçi, ya bu ya etkisiz olur ya da zararlı olur diyor. O zaten mükemmel yapıda çünkü hücre. Mutasyona uğradı mı bozulur. Yani veya bir sakatlama meydana gelir diyor. E diyor ki bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Evrimci beylere soruyoruz. Diyoruz ki kol saati evet işte bu mesela bir elektrik versem veya ne bileyim bir taşla vursan veya bir şimşeğin altına tutsan. Ne olur bu kol saati diyoruz. Efendim bu çok mükemmel bir hale gelir diyor kol saati. Yani bunu anlamak hakikaten mümkün değil bu mantığı. Devam ediyor. Ona büyük ihtimalle zarar verecek yani saate veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez ona yıkım getirir diyor. Evrimcilere soruyoruz deprem olduğunda ne olur diyoruz. İşte de İstanbul'da oldu deprem. Ne oldu? Yıkılan evlerin yerine böyle bir şeyler mi geldi böyle? Binalar, büyük büyük gökdelenler mi oldu depremden sonra? Yerle bir oldu bütün evler. Evrimcilere söz hayır. Gökdelenler olur diyorlar. İşte böyle bir mantık çöküntüsü içinde evrimciler. Bunu iyi görmek lazım.
Evet. Bir tane daha video var bu virüs bitkisiyle ilgili. Evet Anton.
Sadece mutasyona bir örnek veriyordu bir bilim adamı. Onu hatırladım. Bir araba motoruna silahla ateş edip daha iyi bir model evet. Oluşturması gibi bir şeydir diyor mutasyonun.
Yani nedir bu ya?
Kısaca imkansız diyoruz. Venüs bitkisinin özellikleriyle ilgili bir video var.
Bu oldukça gelişmiş bir tuzak. Yemse ağız kenarlarındaki şekerli bitki özleri.
Şimdi burada bu bitkinin içinden şekerli bir sıvı çıkıyor ve bitki içerisinde damlacıklar halinde o bölümü kaplıyor.
Tetikleyiciler 20 saniye arayla iki tanesine dokunulması gereken minik tüycükler.
O böyle tuzaklar vardır yani evet. İpli tuzaklar vardır. Hı-hı. İpe değdiğin zaman bir şey harekete geçer.
Bu bir tuzak. Yani.
Aynen o şekilde bu canlının da ufak tüycükleri var.
Kurbansa bitkinin rengine ve özüne karşı koyamayan bir sinek.
Sinek geliyor şimdi o bitkiden çıkan güzel şekerli hoşuna giden sıvıyı içerken bir kere değdi şu anda. İkinci değişinde tuzak kapanacak. Evet.
Tuzak tetiklendiğinde o kadar hızlı kapanıyor ki sinek içeride hapis kalıyor.
Evet, şimdi evrimcilerin iddiasına göre bu bitki işte sineğin sevdiği yemeğin tarifini çok iyi biliyor. Mesela gözü olmayan, kulağı olmayan, beyni olmayan, herhangi bir aşçılık eğitimi olmayan, işte herhangi bir kursa da gitmemiş, bitirmemiş. Hiçbir bilgisi yok, sıfır şuur, hiçbir şey yok. Ama üzerine gelip konan sineğin en çok hoşuna gideceği yemeği çok güzel DNA'sında tarifi var. Şimdi evrimciler diyor ki bir mutasyon oluyor diyor. İşte o tarif bir anda ortaya çıkıyor diyor ve artık o gerekli yerlerden işte o şekerli sıvıyı salgılamaya başlıyor diyor. Ondan sonra bir mutasyon oluyor diyor. O küçük böyle ince tüycükler çıkıyor ve gerekli merkezle birleşerek bir kere de değil, iki kere eğer birkaç saniye arayla eğer değdiği zaman o mekanizma bir anda kapanıyor. Ve normalde hani insan elinden dahi daha hızlı kapanıyor. Çünkü biz elimizin içine sinek olsa onu yakalayamıyoruz. Mümkün değil, yakalanmıyor. O ondan da daha hızlı kapanıyor. Hızı da belli. Şimdi siz bunu bir elektronik mühendisine verseniz bunun için bayağı bir devre yapması gerekiyor. İşte şu kadar saniye arayla şuraya değince harekete geçeceksin. Şu hızla kapanacaksın. Ondan sonra onun içerisinden işte sıvı kanalları yapacak. O sıvı belli bir yerden gelecek. Oradan salgılanacak. Yani muhteşem bir mühendislik harikası olur bu, böyle bir şey yapmaya kalksa birisi. Ama aklı olmayan, biraz önce dediğimiz gibi beyni olmayan, gözü olmayan, hiçbir bilgisi ve şuuru olmayan bir ot parçası baktığımızda muhteşem bir teknoloji gösteriyor. Biz burada şimdi tesadüfen atomların bir araya gelmesiyle mi oluştu dememiz gerekiyor burada, yoksa onu, sineği de, o bitkiyi, Venüs bitkisini de yaratanın alemlerin Rabbi olan Allah olduğunu mu söylememiz daha doğru oluyor? Tabii ki ikincisi daha doğru. Aklı başında bir insanın söyleyeceği. Buradan bu sonuç çıkıyor inşallah.
Evet, maşallah. O bitki o tuzağı kurması için hayli çaba harcıyor. Mesela oradaki şerbetleri üretmesi, o bitkinin o açılıp tekrar tuzağı kurması bitkiye çok masraflı bir yatırım gerektiriyor. Eğer o mesela 3 tane orada kıl vardı. Neden ikisine değince kapandığını araştırıyor bilim adamları. Mesela yağmur yağdığında veya çok çok küçük, mesela bitki kapandığında çok az bir besin yakalayabileceği kadar küçük şeyler, böcekler geldiği zaman sadece bir tanesini kıpraştırıyor diyor. Dolayısıyla kapanmıyor. İki tanesini değecek kadar, o da belli bir saniye aralığında olması lazım ki orada böceğin sabit durduğu anlaşılsın. O kapandığı andaysa o hızlı kapanmanın motoru nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Elektrik sistemi kurulu bir tetik gibi. İlk tüy dedikten sonra elektrik potansiyeli orada değişiyor. Belli 20 saniye veya 10 saniye içerisinde ikincisine dokunduğu an elektrik sistemi tam istediği seviyeye ulaşıyor ve o sande bitkisinin içindeki su hızla boşalıyor. Hızla boşaldığı için balona böyle iğneyi batırdığında uzar ya, o ona benzer bir enerjiyle bir anda kapanabiliyor. Sistemin neresi var? Hem emniyeti var, maşallah, hem de çok iyi bir silah.
Maşallah. Şimdi bunu yani bitkiye mi vereceğiz biz? Mutasyonlara mı vereceğiz? Doğal seleksiyona mı? Tesadüfe mi? Tabii ki aklı olan bir insan bunları yapmaz yani. Allah'ın yarattığı Allah çok açık
inşallah. Ya çünkü bunun bilgisinin yazılı olduğu, canlılar aleminde bilginin yazılı olduğu tek yer DNA. DNA'da moleküler düzeyde bir şey görüyoruz. Öyle dış dünyadaki gibi yaparak öğrenilecek bir yapı yok.
Evet.
Orada bilgi neyse o dışarıya vuruyor. Dolayısıyla bilginin önceden orada var olması lazım. Ondan sonra dış ortama açılıyor. Akın Hocam birkaç gün önce bir video göstermişti. Bir canlının, bir tavuğun büyümesi sıfırdan, bir hücreden. Ve o canlının dış dünyayla alakalı hiçbir bilgisi yokken tam da o tavuk yumurtasının içerisinde tam yetecek kadar besin. Evet. Onu mu gösteriyoruz?
Evet. Üzerine konuşuruz sanırım.
Evet, onu da gösterebiliriz. Evet evet, izleyelim bunu. Tavuğun üzerindeki o küçük beyaz zarımsı yapı tavuğun normalde embriyosu. Bu embriyo ne gözü var ne kulağı var. Canlı bile değilken Allah can veriyor ve büyümeye başlıyor. Büyürken hücrelerin hepsi sadece yumurtanın içerisindeki sarısı ve beyazından oluşan proteinleri kullanıyor. Ve yumurtanın içerisindeki küçük zarcık içerisinde kalmış gazı kullanıyor. Atmosfer gazını kullanıyor. Yani solunumunu oradan yapıyor. Ve tam yumurtanın içindeki besinler tükendiği an 21-22 gün sonra kuluçkadan, yumurtadan işte civciv çıkarak böyle bir hale geliyor.
Maşallah.
En başındaki halini düşünüyorsun. Sadece bir molekül, sonra bir hücre, daha sonra kocaman bir civcive dönüşüyor. Yani sonrasındaki yapıyı bilmeden ilk önceki o yapıların nasıl farklılaştığı, nasıl o hücreden gagayı, gözü, tüyleri, denge sistemlerini, sinir sistemlerini, bütün sistemlerini oluşturduğu zaten bilim adamlarının cevaplayamadığı bir konu. Hücrelerin nasıl bunu akledip de yaptığı konusu. Burada neyin tesadüfünden konuşacaksınız? Veya neyin sonradan gelişebilecek yapıp öğrenme şeklinde bir yapıyla oluştuğunu söyleyeceksiniz? Hepsi hazır Allah'ın izniyle. Bütün dünya, bütün canlılar, bütün tek hücreler ancak Allah'ın bir anda ol demesiyle paket halinde mükemmel bir şekilde yaratılmıştır.
İnşallah.
İnşallah.
Sevimli canlı videosu var, gösteriyor mu? Çok iyi olur. Acayip sevimli bir şey.
İran kedisi mi?
Muazzam maşallah. Parmak kadar falan herhalde yani. Allah'ım ya, maşallah. Ya.
Maşallah. Şimdi evimizler bu sevimliliği tesadüfle oluştuğunu iddia ediyorlar. Hocamız demişti ahirette bayağı vakitleri olacak yani bu tarz konuları anlatmak için.
Maşallah.
Bir de insanda oluşturduğu bir duygu var bunun. O oluşturan duygu proteinlerin, yağların birbirleri reaksiyonuna girmesiyle olacak bir şey değil. Ha. Yani onu Allah'ın yaratmasıyla olabilen bir şey anca o. Yoksa hani bu kedi böyle sevimli olurdu. Biz bakardık mesela, duvara bakar gibi bakabilirdik. Hiçbir şey anlamazdık mesela. İçimizde bir şey oluşmazdı. Ama Allah oluşacağı şekilde yaratıyor. O da Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Yoksa hücrelerin birbiriyle olan etkileşimiyle öyle bir şey olmaz. Yani inşallah.
Maşallah.
Evet.
Eğer bitirmeye doğru gitsek ben de son bir dakikalık bir iman hakikati anlatmak isterim.
Estağfurullah.
O zaman üçüncü kanalı alabilir miyiz? Bir resim göstermek istiyorum. Evet. Daha evvel kara sineğin gözünü işlemiştik. Bu sefer de kız böceği. Tam 56 bin tane gözü var hayvanın.
Mercek bak, var maşallah.
Yani
tek bir tane gözde mi?
İkisini de toplam 56 bin. Yani 28 bin, 28 bin iki, de, iki ayrı. Bakın yani bir böcek sonuçta bu. Zaten böceklerin boyutu, ebatı bellidir. Ve her iki tarafında muhteşem bir görme açılı 56 bin göz. Her gözün merceği var. Retinası var. Sinirleri var. O sinirlerin sinyalleri var. O sinyallerin gittiği bir sinir sisteminin merkezi var, o sinyallerin algılandığı ve yorumlandığı. 12 metreye kadar net olarak tam bir görüşü var. 20 metreye kadar hareketleri seçebiliyor. Muazzam bir iman hakikati. Allah'ın muhteşem bir yaratılış.
Çok geniş açılı görebiliyor değil mi?
Muhteşem bir yaratılış örneği.
Yani. Bir de beyni gözlerinden küçük. Yani iki gözü kocaman olmuş zaten. Kameradan küçük bir şeyi var. Sinir sistemi var. O da tabii zahiren var. Allah'ın var etmesiyle ancak o görüntü ona ilham İnşallah. Oluyor. O böcek ancak Allah'ın ilhamıyla hareket edebilir. Yani.
İnşallah. Bir ayet okuyayım. Şeytan Allah'a sınırım. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar buyurmuş Rabbimiz ayetinde. Haç suresi 73. ayet.
Maşallah. O zaman yarın bizi 22'den itibaren Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, TV Kayseri ve Samsung Aks'tan takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.